Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Fatma Hale Sağ'ın kaleme aldığı Kamil Mümin'in Sırrı Esma-i Hüsna'dır başlıklı yazıyı sunacağız. Yaşadığımız kainat, yani makro dünya, ayarlanıp terk edilmiş makine gibi çok dakik bir saat misali çalışıyordu. Her şey basit bir sebep-sonuç ilişkisine bağlıydı. Göremediğimiz aklın bilemeyeceği tuhaf yasalar ortaya çıkıncaya kadar. İnsanın kendine olan sonsuz güveni, her şeyin bilimle bilinebileceği inancı kuantumla yıkıldı. İhtimaller, sahip olduğumuz tabiatın ve bütün varlıkların en iyi tarifini yapıyordu. Makro dünyamızın her bir maddesinin içinde, en küçük yapı biriminde beş duyumuzla algılayamadığımız mikro dünya, yani atom altı dünya mevcuttu. Makro dünya, yani görünen dünyada kurallar, kaideler olduğu kadar mikro dünya kuralsız ve çok ihtimalliydi. Aynı şartlar altında bir cismin her zaman aşağı düşmesi gerekmiyordu. Bazen yukarıya da çıkabilirdi. Atom altı dünyada binlerce ihtimal vardı. Atom parçacıkları çok esrarengizdi. Her şey dalga parçacık etkileşimi çift yarık deneyiyle ortaya çıktı. Bir kutunun üst tarafında iki yarık oluşturuldu. Bu yarıklardan birini kapatıp diğerinden kum taneleri boşaltıldı. Kum taneleri yarığın altında küçük bir tepe oluşturuyordu. Bu kez iki yarık birden açılıp kum boşaltılınca kum taneleri birbirini iterek her bir yarığın altında kum tepeleri oluşturdu. Bunlar tahmin edilebilecek şeylerdendi. Bu kez deney dalgayla yapıldı. Tek yarıktan giren ışık yarığın hizasında dalgalar halinde yerleşiyordu. İki yarıktan giren dalga karma karışık, ayrı ayrı ve birçok yerdeydiler. Bu şaşırtıcıydı. Bu kez elektronlar için bu deney uygulandı. İki yarıktan birinden gönderilen elektronlar dalga gibi davranıyordu. Allah aşkına neler anlatıyorsun demeyin. Lütfen az sabredin. Bilim insanları parçacıkların hangi yarıktan geçtiğini anlamaya çalıştıkça parçacıklar davranışlarını değiştiriyordu. Bu kez atom parçacıklarının hangi yarıktan geçtiğini tespit etmek için yarıklardan birine dedektör yerleştirdiler. İnanılmaz bir şey olmuştu. Kum taneci gibi davranıyorlardı. Atomlar parçacık gibi mi, dalga gibi mi davranacağının gözetlenip gözetlenmediğine göre karar veriyordu. Taştan tutun bitkilere, insana kadar bütün maddeler atom altında aynıydı. Milyonlarca ihtimal vardı ve bilinmez bir el ihtimallerden birini değerlendiriyor, ihtimal su oluyor, ateş oluyordu. Özünde ateş de, hava da, toprak da aynıydı. Hepimizde diğer kardeşimizin ihtimali vardı. Şekillerimiz farklı olsa da özde aynıydık. Ol diyordu yüce kudret, bir anda atom parçacıklarındaki ihtimallerin biri devreye giriyor, ne istendiyse öyle oluyordu. İşte bilim bu kadar çok ihtimalin içinde bir tanesini kimin seçtiğini anlamaya çalışa dursun, inanan gönüller onun kim olduğunu iyi biliyordu. Cenab-ı Allah o sebeptendi ki içinde onlarca ihtimali taşıyan ateş yakmama, serin olma ihtimalini devreye sokarak Hazreti İbrahim'i yakmıyordu. O zaman bir eşyanın içinde binlerce ihtimal var idiyse gerçek neydi? Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu gibi tabiat kanunları sünnetullah'tı. Bu kadar dengesizliğin içinde dengeyi sünnetullah kuruyordu. O da Cenab-ı Hakk'ın kudreti, ilmi ve iradesiyle oluyordu. Dış dünyada mevcut olan yerçekimi momentum, hız, öz kütle, zaman, yoğunluk, sürpriz yapmıyordu. Ama hepsinin içinde sürpriz yapma potansiyeli vardı. Kıyamet, sebep-sonuç ilişkisinin sona erip atom altı parçacıklarının kaosuydu. Su yanacak, yıldızlar dökülecek, güneş sönecek ve daha nicesi. Kuantum fiziği bize dolaşıklık denilen kainatın bir özelliğini daha anlatıyordu. atom altı dalga gibi davranıyorsa, kainatın bir köşesinde olan bir özellik zaman almadan kainatın bir başka köşesinde ortaya çıkabiliyordu. Buna kelebek etkisi deniyordu. Kelebek kanadını çırpınca 3 gün sonra başka bir yerde fırtına çıkıyordu. Tabiattaki her şey birbirine görünmez bir şekilde bağlıydı. Beynin çalışma sistemi araştırıldı, o da kuantum sistemiyle çalışıyordu. Binlerce ihtimal içinden biri seçiliyordu. Bu çok iyi bir şeydi. İhtimal ne kadar çoksa imkan da o kadar çok demektir. Kainatın bir ucundan gönderilen düşünce beynin tamamına tesir ediyordu. Düşüncenin ışıktan da hızlı olduğu anlaşılmıştı. Bir şey anında diğer bir şeyi tesir altına alıyordu. Hayatımıza kısa bir süreliğine giren kişilerle hayat boyu fikri irtibat bitmiyordu. Koca bir ağın içindeydik. İşin en enteresanı ise atom parçacıkları gözetlendiği zaman, kontrol eden bir göz devreye girdiği zaman davranışını değiştirmesiydi. Bunun üzerine kişisel gelişimciler büyük bir hamle yaptılar. Madem beyin atom altı parçacıkları gibi işliyor, madem gözetlendiği zaman istediği gibi davranamıyor, o zaman bizler düşüncelerimizi gözetleyip kontrol altına alarak kendimizi iyileştirebilir, istediklerimizi elde edebiliriz. Niyetin esrarını öğrendiler ve kainata isteklerini söylüyorlardı. Telkin tekniklerinin başarısı inanılmazdı. Sen harikasın, sen beceriklisin, seni herkes sever. Bunlar buzdağının görünen iyi tarafıydı. Düşünce gücüyle kaderin de önüne geçeceklerine inandılar. Düşünce gücüyle kainatı istedikleri gibi oynatabileceklerini sandılar. Secret kitabını yazdılar, birçok NLP, kişisel gelişim kitabı yok sattı. Sadece niyet edip odaklanıyorlar, istek ve ısrarlarına devam ettirip vazgeçmeyerek arzu ettiklerine kavuşuyorlardı. Heva nasıl ilah edilmesin şimdi? İste, olumlu enerji gönder, vazgeçme, sabırlı ol, kainat sana hizmet etmek için çalışmaya başlar. Buraya kadar her şey güzelken birden işler ters gitmeye başladı. Bir delikanlıyı 3 kız aynı anda seviyor ve kainata enerji gönderiyorlardı. Delikanlı değil onlardan birini almak, gidip annesinin istediği kızı alıyordu. Burada ciddi bir travma yaşadılar çünkü külli irade oyun bozuyordu. Kulun dilemesinin yetmediği, Allah'ın takdirinin devrede olduğu durumlar çoktu. Cenab-ı Hak dilerse kulunu imtihan ediyordu ve bu düşünce gücüyle değil teslimiyetle aşılacak bir engeldi. Cenab-ı Hak ne zaman iyileşeceğine hükmederse kişi o zaman iyileşiyordu. Hüküm onundu ve işler dönüp dolaşıp onda kalıyordu. Ruhul Beyan tefsirinde Hızır'la Musa kıssasında Kehf suresi tefsir edilirken denir ki, her yıl haçta ziyaret tavafını yaptıktan sonra Hızır aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam Kabe'nin karşısına oturup şu sözleri tekrarlarlar. Allah Teala bir kuluna iyilik diledi mi, onun elinden onu kimse alamaz. Allah ne derse o olur. Allah Teala bir kuluna musibet dilediği zaman o musibeti o kuldan sadece Allah kaldırır. O ne derse o olur. Kula rızkı sadece Allah verir. O ne derse o olur. Kuvvet ve kudret sadece Allah'ın elindedir. O ne derse o olur. Allah'ın bir muradı var ve onu değiştiremiyoruz derken, ana kitap Allah Teala'nın yanındadır ve dilediğini değiştirir ayeti çok hoşumuza gitti. Ve o zaman öyle bir şey bulmalıydık ki istediğimiz şeyi değiştirebilelim. Ne olabilir derken Esma-i Hüsna keşfedildi. Cenab-ı Hakk'ın en güzel isimleri, ilahi kudret karşısında zoru gören çakma tanrılar. O zaman ilahi kudreti onun esmalarıyla devre dışı bırakalım, biz ne dersek o olsun dediler. Cenab-ı Hakk'ın isimlerinde büyük sırlar vardı. El-Kabız esmasını okuyup birilerini sıkıntıya soksak, El-Vedud esmasını okuyup birilerini kendimize aşık etsek, El-Rezzak esmasını okuyup zengin olsak, kontrolümüz altındaki düşüncelerimiz ve niyetimize güzel isimleri de dahil ederek Allah'ın dilemesini ilah edindiğimiz nefsimiz, heva ve hevesimiz için kullansak. Havas ilmi dedikleri büyücülük işlerine büyü bozan, baht açan, aşık eden, rızık açan, ebced hesabıyla belirlenmiş Cenab-ı Hakk'ın isimlerini alet ettiler. Namaz ve duayla Allah Teala'dan yardım istemek zorlarına gitti de dinle, diyanette hiç ilgisi olmayan insanlar Cenab-ı Hakk'ın isimleriyle Cenab-ı Hakk'ın kaderine ayar çekmeye, Allah Teala'nın özel alanına girip onun isimleriyle ona iş öğretmeye kalkıştılar. İnsanoğlunu çok iyi tanıyan Mevlamızın o sebeptendir ki Esma-i Hüsna ile ilgili indirdiği ilk ayet, "En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler." ayetiydi. İlhat, haktan sapan, itidalden ayrılan manasına gelmekte olup ya tamamen inkar etmek, isimleri inkara götürecek şekilde açıklamaya kalkmak, ya bu isimleri Allah'tan başkasına nispet etmek ya da bugün kullanıldığı şekliyle heva ve heves doğrultusunda isimleri kullanarak insanların hayatına müdahale etmekti. İkinci Esma-i Hüsna ayeti, Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler ona mahsustur. Kürsü ona aittir. Allah'a ait olan yönetim dairesine müdahale etmek, uluhiyete karışmak demek olup, heva ve hevesini ilah edinen nefis bu yolda isimleri kullanamaz. Gerçekte tek ilah vardır. O da nefsimizin heva ve hevesi değil, Cenab-ı Hak'tır. 3. Esma-i Hüsna ayeti İsra suresinin 110. ayetiydi ve Allah adına veya Rahman adına dua edilmesinin neticeyi değiştirmeyeceği, çünkü onun birden fazla isminin bulunduğu ifade ediliyordu. Medine döneminde nazil olan Haşr suresinin son 3 ayetinde ise Allah'ın 16 ismi sıralanmış ve bir defa daha onun Esma-i Hüsna'sının bulunduğu belirtilmişti. Peki bu Esma-i Hüsna niçindi? Kur'an-ı Kerim şifaydı, hidayetti, nurdu, Furkan'dı, hayatımıza yeterince katkı sağlıyordu. Esma-i Hüsna, yani Cenab-ı Hakk'a ait en güzel isimler, Cenab-ı Hakk'ın kullarına kendisini tanıtmasıydı. Kulun yaratıcısını küçük aklıyla tanıyıp bilmesi mümkün değildi. Ancak kudret sahibi olan Allah Teala dilediği şekilde kendisini tanıtabilirdi. Sevdiğimiz insanların özelliklerinin değişme ihtimali çokken Cenab-ı Hakk'ın esması değişmiyordu. Bu kulda sonsuz bir güven ve saygı meydana getiriyordu. Kul Rabbini onun isimleriyle bilir. Allah Teala alem ve insanlara ilişkilerini esmaları üzerinden kurar. Kainat ve insan bu isimlerin tecellisidir. Her insanda 99 esmanın tecellisi vardır. Yalnız bunlar insanlar tarafından bilinip kabiliyetleri doğrultusunda açığa çıkarılması gerekir. İnsan mutlaka bir esmanın mazharıdır. Yani onun yaratılış gayesinin içinde baskın bir esma mevcuttur. Kul bu esmayı bulup onun minvalinde gayret ederse başarıya ulaşır. Aksi durum koskoca bir hayatın heder olması demektir. Özünde Rahim esmasının tecellisi olan kainata merhamet ederek hizmet edecekken El-Vehhab isminin tecellisi olan da karşılıksız verecekti. O zaman karşılıksız veren bir çocuğu menfaatini koru diye hırpalamak, esmasının özünden haberdar olmamaktı. Kişinin içinden elinde olmaksızın bir coşku gibi taşan onun esmasıydı. Allah Teala kainattaki dengeyi farklı farklı esmalarla yarattığı kullarıyla tesis etmeyi murad ediyordu. El-Metin esmasının tecellisini taşıyan kişi zayıflara sahip çıkarken El-Bedir esmasını tecellisine sahip olandan güzel sanatlar ortaya çıkıyordu. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre'den rivayet ettikleri şu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah'ın 100'den bir eksik 99 ismi vardır. Kim onları ezberler ve sayarsa cennete girer. Allah tektir, tek olanı sever. Bu hadiste geçen ahsa, saymak, ezberlemek manasına iyice vakıf olmak, o isimlerle kendini inşa etmek manalarına gelmektedir. Kişi kuru kuru bu isimleri ezberlemeyecek, önce kendisini iyice tanıyacak. Öfkeliyim, çok hırslıyım, kindarım, kıskancım, tembelim, vefasızım, aşırı merhametliyim gibi nefsinin röntgenini çektikten sonra Esma-i Hüsna'yı çok iyi bilip hangi kötü ahlakını hangi ismi zikrederek düzeltebileceğini belirleyip tek tek üzerinde zikirle, fikirle, amelle çalışarak kamil mümin olabilecektir. İmam Gazali'nin işaret ettiği seherler, esmaların inkişafı için bulunmaz fırsattır. İnsanlarla kurduğumuz ilişkilerde hep karşımızdakini kusurlu bulur, kusurlu huylarının değişmesi gerektiğine inanırız. Değiştirmezse bu ilişkiyi yürütemeyeceğimizi söyleriz. Lakin hiç kimsenin karşısındaki kişiyi değiştirdiği görülmüş şey değildir. İlişkileri yürütebilmemiz için sadece kendimizi değiştirebiliriz. Bunu da ben çok alınganım, bu zaafımı nasıl tedavi edebilirim? Çok bencilim, bu kötü ahlakımı nasıl düzeltebilirim? Konuştuğum zaman çok kırıcıyım, evlatlarımı çok aşağılayarak konuşuyorum. Aniden öfkelenip eşime ters ters cevaplar veriyorum gibi beşeri münasebetlerimizdeki hatalarımızı belirleyip bu hallerimizi esmaların esrarından istifadeyle düzelterek hayatı hem kendimiz hem karşımızdaki insanlar için daha yaşanılır hale getirebiliriz. Kişi dualarını esmalarla güçlendirecek, esmalarla teselli bulacak, ruhen sükuna erecek. Esmalarla Allah'a hayranlığı artacak, esmalarla kul olmayı öğrenecektir. Ebced hesabıyla zikir, Yahudi adeti olup bugün müminlerin pek bir ilgilendiği alan oldu. Esmalarla kamil mümin olma yolunda kendimizi inşa etmekten başka, bugün eşimizi, çocuğumuzu, patronumuzu, konu komşuyu değiştirmek için kullanmaya başladık. Esmaları ben, tahrip gücünü bilemediğimiz, tesir etmesini istediğimiz alandaki etkisini kontrol edemediğimiz için atom bombasına benzetiyorum. Eşim anne ve babasına çok düşkündü. Biraz onlardan uzaklaşsın diye bazı isimleri çektim. Şimdi ailesini görmek istemiyor. Hocam ben kul hakkına girdim mi? Eşimin eline para geçince gayrimeşru yollarda harcar oldu. Ben de rızkı biraz daralsın da ailesini bilsin diye şu isimleri çektim. Şimdi borçlardan kendimizi kurtaramıyoruz. Oğlum lisedeyken iffetli olsun, kızlara bakmasın diye şu Esma'yı çektim. Şimdi de kimseyle evlenmek istemiyor, evlendiremiyorum. Eşim çocuklarına düşkün olsun diye Esma'ları çektim. Şimdi İyi bir anne olmadığımı, çocuklarını benim ziyan ettiğimi söyleyip boşamak istiyor. İlah olan Cenab-ı Allah'ın sahasına müdahale edince doğru yolu şaşırıyor, uçurumun kenarına geliyoruz. Namaz ve sabırla yardım istemek en sağlıklı ve kulluğu en güzel ifade eden amelken, hiç abdest namazdan haberi olmayanların eline tesbih alıp hikmetini bilmediği nice şeyi değiştirmek için isimler çekmesi, başımıza daha çok işler geleceğinin habercisi. Rabbimizden kendimiz için güzel ahlak istiyoruz. Güzel ahlak, Allah Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Mevlamızın ahlakı da esmalarıyla kendisi tarafından bizlere öğretilmiştir. Cenab-ı Hak bizlere kendisini kendisi tanıtır. Kul, Cenab-ı Allah'ı ancak esmalarını öğrenip anlayarak o isimle kula gerekenin ne olduğunu idrak ederek tanır. O esma ile amel ederek Allah'ın ahlakıyla ahlaklanır. Bu böyle devam ede ede kişi kamil mümin olur. Marifetün nefs yani kişinin kendini bilmesi, öfkesini, kıskançlığını bilmesi değil, kendisindeki esmaların tecellisini bilmesiyle mümkündür. Cenab-ı Hakk'ın Er-Rahim ismini anlayabilmesi için merhameti hayatına yerleştirip tecrübe etmesi gerekirken, cömertliğini anlayabilmesi için El-Kerim esmasının kendisinde nasıl tezahür ettiğine bakması gerekecektir. Cenab-ı Hakk'ın Vehhablığını idrak edebilmek için karşılıksız vermenin kendi hayatında nasıl yer ettiğine bakıp o ismi anlamaya çalışacak, insanlara zamanından, sevgisinden, bilgisinden karşılıksız olarak nasıl verebileceğini öğrenip tatbik edecektir. Kişi bütün esmaları zikrederek, fikrederek, onlarla dua ederek, amel ederek kendi ahlakına yerleştiğini anladığı vakit Rabbini de bilmeye başlar. Esmalar bunun içindir. Esmalar öylesine bir iksirdir ki, içimizde mevcut olan esma hazinesi, aynı ismin zikriyle kazılıp çıkarılır. Tek başına merhamet, zulmet gerektirir. O zaman adalet de gerekir. Bu kez adil olabilmek için gayret edecektir. Kişide bütün esmalar, kabiliyeti ölçüsünde ortaya çıkarak ruhunda, kalbinde, aklında, nefsinde, bedeninde bir denge oluşturacak ve nihayet ona sükunet getirecektir. Her şeye evet demek kişiyi yorar, bazen de El-Celil ismiyle hayır diyebilme iradesine ulaşmak gerekir. Esmalar, kişinin iradesini Allah Teala'nın rızası doğrultusunda güçlendirir, şekillendirir. Bu kez bütün esmalarla donanmış kişi kamil insan olur. Kuantumla çalışan kamil insanın beyni, kelebek etkisi meydana getirerek diğer müminlerin beyinlerine tesir edebilecektir. Allah'ın emanetini yüklenmek sadece kamil insanların harcıdır. Kamil insan, kainata, hayvanata, esmalarla inşa edilmiş ahlakıyla hayat verir, nefes aldırır. Bugün bizler evliya olamayız belki ama kamil insan olabilmemiz mümkündür. Dua etmek ve gayret göstermek gerekir. Esmalarla dua ederken bir nevi esmalarla kendimize telkin vermiş oluruz. Şuurumuzu düzenler, hayatımıza rota çizeriz. Rabbim, Rahman, Rahim, Afü, Tevvab, Rauf, Settar, Gafur, Gaffar isimlerinle muamele et bana diye dua ederek bu esmaların bizdeki iz düşümünü de harekete geçiririz. Affedilmek için affetmeye, kusurlarımızın örtülmesi için kusurları örtmeye başlarız. Allah Resulü hep esmalarla dua eder ve Allah'ın isimleriyle dua eden kişiden hoşnut olurdu. Esma iksiri tek başına kullanılmaz, imanla, tevekkülle, salih amelle, teslimiyetle birleştirilmesi gerekir ki bu karışımdan güzel ahlak çıksın. O sebepten esmaları öğrenmek, anlamak, amel etmek, zikretmek kulun asli vazifesidir. Kamil insan olmak için elzemdir. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz ve bu yolculuğu Allah Teala ile birlikte yapacağız. Birlikte olduğumuz Yüce Mevla'yı tanımadan bu yolculuk nasıl yapılır? Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Tanıdıkça Allah aşkı, saygısı, takvası, marifeti artacaktır. Şimdi en başa dönelim. Kuantum mekanizmasıyla çalışan insan beyninde ve düşünce sisteminde esmalar tecelli edince kainat, insanlık, çoluğumuz çocuğumuz nasıl olur? Esmaların bizde tecelli eden nuru çocuklarımıza nasıl tesir eder? Esmalarla zirve yapan ihlas kulu hangi kıvama sokar? İşte o zaman cennet yeryüzünde başlar. Kuantum bize her insanın içinde binlerce ihtimalin olduğunu, tembellik kadar çalışkanlığın, cimrilik kadar cömertliğin de bize bir ihtimal olarak bulunduğunu, dalaletin, hidayet kadar kula yakın olduğunu, bütün bu ihtimalleri içimizde taşıdığımızı gösterdi. O zaman kimseyi yargılamadan içimizdeki en güzel ihtimali seçip ortaya çıkarmak esmalarla mümkündür. Esma mevcutsa şayet imkan çoktur. Değerli dinleyenlerimiz, Fatma Hale Sağım'ın kaleme aldığı Kamil Mü'minin Sırrı Esma-i Hüsna'dır başlıklı yazıyı paylaştık bu akşam Sesli Dergi'de. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Haziran 2020 sayısından paylaştık bu yazıyı. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinden, arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşçakalın.